Ayrım 30, Sarı Kamış Dramı, Alptekin Müderrisoğlu, sayfa 279. Kızıl Kilise yönünde ilerleyen tümenin ana birlikleri sabahtan beri hiç durmaksızın yürümüşlerdi. Önde giden bölükler ayak izleri açarken çok yorgun düşmüşler, yürüyüşleri kaplumbağa hızına inmişti. Onlara oranla daha rahat yürüyen arkadakiler öne yaklaşmış, yürüyüş kolunda sıkışma olmuştu. Albay Arif hem birlikleri biraz dinlendirmek ve yürüyüş kolunu düzene koymak hem de Malakan Romları yakınında öncülerin giriştiği çarpışmanın sonucunu almak amacıyla Kızıl Kilise köyüne varınca tümenine mola verdi. Kızıl Kilise küçük bir köydü. Hristiyan olan halkı köyü olduğu gibi bırakıp kaçmıştı. Boş evlere girerek azıcık dinlenmeleri, ısınmaları ve bir şeyler yemeleri savaşçılara güç kazandıracaktı. Üstelik evlerden çoğunun bacası tütüyor, ocaklarda yemek tencereleri kaynıyordu. Biraz sonra Enver Paşa ve yanındaki Alman subayları Kızıl Kilise'ye girdiler. Enver Paşa Albay Arif'e öfkeli bir sesle sordu.
''Neçin durdunuz, ne bekliyorsunuz?''
Albay mola verişinin nedenlerini sıralarken Enver Paşa yeni bir soru yöneltti.
''İleriye keşif kolu gönderdiniz mi?''
Tümenin süvarileri keşif hizmeti yapacak sayıda ve yetenekte değildir. Süvarilerden yalnızca öncüye eşlik ettirilerek yararlanılabilmektedir. Bu nedenle ilerilere keşif kolu gönderilememiştir. Bu karşılık Enver Paşa'yı daha da sinirlendirmişti. Bağırırcasına emretti.
''Hemen yola çıkın!''
Köyün evlerine dağılarak sekilere, ocak başlarına, hasırlar üstüne serilip biraz dinlenmeyi, birkaç lokma bir şeyler yemeyi umanlar henüz girdikleri evlerden çıkarıldılar. Savaşçılar Kızıl Kilise köyünü boynu bükük gerilerde bırakırlarken Enver Paşa ve Alman subayları köyün bacası tüten en büyük evine yerleşmişlerdi. Ev sahibinin kaçarken ocakta bıraktığı tencerede et haşlanıyordu. Almanlar iştah kabartan yemek kokusunun çekiciliğine kapılmışlardı. Tencerede pişenin koyun eti olduğu anlaşılınca beklenmedik ziyafete Enver Paşa da katıldı. İhsan Paşa son gelişmeleri sunmak amacıyla eve girmek üzereyken kapı açıldı, Enver Paşa çıktı. Çıkar çıkmaz da İhsan Paşa'ya söylenmeye başladı.
''Siz burada mısınız? Ne bekliyorsunuz? İleriye yürüyüş kolunun başına geçin, tümenin yürüyüşünü çabuklaştırın.''
''Emriniz baş üstüne Paşa Hazretleri.'' İhsan Paşa üzüntüden sararmış yüzüyle geriye döndü. Atına binerken kurmay başkanı Yarbay Şerif'e dert yandı. ''Hakaret ediyor aziz dostum, durum gözler önünde. Bununla birlikte başkomutan vekilidir. Ne emrediyorsa yapmak zorundayız.'' 29. tümen yine kalçalara varan yumuşak karla boğuşmaya başlamıştı. En önde yürüyenlerin işi iyice zorlaşmıştı. Önlerinde insan ayağı değmemiş uçsuz bucaksız bir kar denizi uzanıyordu. Göz kararı yolun geçtiğini sandıkları hafif düzlükleri izliyorlar, hendekler, çukurlar, kar savruntularıyla örtülmüş olduğundan bazen adım atıyoruz derken bir yamaçtan aşağı yuvarlanıyorlar ya da boğazlarına dek kara gömülüyorlardı. Karın üstü ince bir buz katıyla kaplıydı. Ayak deyince bu kat hafif çatırtılarla kırılıyor, altındaki yumuşak kara gömülüyordu insan. Geriden atla gelen Enver Paşa ve yanındakiler tümene yetişmişlerdi. Yeniköy Bardız yolu yönünden sürekli top sesleri geliyordu. Enver Paşa kulak kabartıp top seslerini dinledikten sonra bir uzman tutumuyla yanındakilere döndü.
''Bizimkiler atıyor.''
İhsan Paşa topların Ruslara ait olduğunu sandığını belirterek biraz önce 17. tümenden gelen bir raporu sundu. Çilhoroz Dağı yönünden silah sesleri gelince o yana bir keşif kolu gönderilmiştir. Alınan haberlere göre ateş açan kuvvetli bir düşman süvari keşif koludur. Bizim keşif subayımız düşman gerilerinde Yeniköy yönünden ilerleyen bir uzun piyade kolu ile mevzilenmiş düşman topları gördüğünü bildirmiştir. Enver Paşa raporu inandırıcı bulmamıştı. Rusların o yörelerde topçularının bulunabileceğini kabul etmek istemiyordu. Atını kamçılayarak tümenin önüne geçti, sinirliydi.
Tümen ağır aksak yürüyüşünü sürdürüyordu. Zaman ilerleyip kısa kış gününün akşamı yaklaşınca güneş görünürlerden uzaklaşmış, yerini ayaza bırakmıştı. Erimiş kardan sırılsıklam olan çarıklar birden dona çekmiş, savaşçıların ayaklarında kaskatı kesilmiş ve buzdan mengenelere dönüşmüştü. Sıfırın altına inen ısı daha aşağılara hızla inmeye başlayınca yürüyüş kolundaki sesler, şakalaşmalar kesilmiş, ayaklar altında ezilen karların hışırtılarından başka ses duyulmaz olmuştu. Isınacak bir ateş başı, bir iki kaşık sıcak yemek bulmaktan nasıl umutlarını kesmişlerse, konuşma isteklerini de öylece yitirmişlerdi savaşçılar. Buzlaşan çarıkların parmak uçlarında başlattığı karıncalanmaların dona çevrilmemesi için kimi savaşçı yürüyüş biçimini değiştirmişti. Ayak parmaklarını oynatabilmek ve canlılıklarını korumak amacıyla zıplar gibi adım atıyorlar, ayaklarını hızla yere vuruyorlardı. Ama yine de yorgunluktan adım atamaz duruma gelerek hareketlerinin yavaşlamasına engel olamayanlar, ayaklarındaki donmayı önleyemeyenler oluyordu. Parmaklarda başlayan donma hızla ayak bileklerine ulaşıyordu. Bilekler bükülemez olunca birkaç küt adımdan sonra yere yıkılmak kaçınılmaz oluyordu. Isı sıfırın altında daha aşağılara doğru yuvarlandıkça yere yıkılanların sayısı da artıyordu. Dipnot: ayaklarda başlayan donma aynı ısıda tüm vücuda hızla yayılmaktadır. Bir çatı altı, bir ılık oda olmadan ölümden kurtuluş yoktur. Kurtuluşu sağlamak için de çoğu kez ayakları kesmek gerekmektedir. Yürüyüşlerini sürdürenler, yıkılıp kalanların kısa sürede donarak öleceklerini düşünüyorlar, korkuya kapılarak can havliyle zıplamalarını arttırıyorlardı. Saat 16'da yürüyüş kolunun başı Kuzeydoğu Anadolu'nun yağışlarını Karadeniz ile Hazer Denizi'ne dökülen Çoruh ve Aras ırmaklarına dağıtan Sıçankale, Top Yolu, Akmezar Dağı doğrultusunda uzanan doruk çizgisine varmıştı. Karşıda Çamurlu Dağ'ın kuzey yamacında Sarıkamış'a giden yolun geçtiği boyun noktasının iki yanında Rusların mevzilendikleri görülüyordu. Gerilerinde makineli tüfek mi top mu olduğu pek anlaşılamayan dört karaltı vardı. Artık düşmanla cephe ilişkisi kurulmuş, herkes önemli olayların başlamakta gecikmeyeceğini sezmişti. Tümen komutanı Albay Arif atını İhsan Paşa'nın atının yanına sürdü ve görüşlerini sundu. "Paşam, tümen birlikleri sabahtan beri güç ve ağır yürüyüşlerle çok yorgun düşmüştür. Akşam üzeri hava iyice soğumaya başlamış ve erler arasında donmalar görülmüştür. Erleri bir an önce dinlendirmek gerekmektedir. Bunun için öncüyü biraz ilerleterek ileri karakollar kurmak, gerideki taburları da ileriye yaklaştırarak tümeni dinlendirmek ve geceyi böylece geçirmek istiyorum. Sabah şafak sökmeden bir iki saat önce karanlıktan yararlanarak karşı sırtlardaki düşmana saldırıp geri püskürteceğim." Bu görüşü İhsan Paşa da uygun bulmuş ve gerekli emirler verilmişti. Bu sırada genç bir emir subayı gelerek İhsan Paşa'yı selamladı. "Başkomutan vekili Enver Paşa karşıda görünen düşmana şimdi saldırmak hakkındaki düşüncenizi öğrenmek istiyor," dedi. "Erler diz boyunu aşan karları çiğneye çiğneye çok yorgun düşmüştür. Tümenin büyük bölümü henüz buraya varmak için yürümektedir ve tümenin ardı alınıncaya kadar hava iyice kararmış olacaktır. Karşımızdaki düşman kuvveti büyük değildir. Yarın sabah püskürtmemiz güç olmayacaktır. Bu gece 29. tümeni burada, 17. tümeni Kızıl Kilise'de geceletmek yerinde olacaktır." İhsan Paşa bunları söyledikten sonra duraladı, sonra cebindeki not defterinden bir kağıt parçası kopardı. Söylediklerini kağıda aktardı, altını imzaladı ve emir subayına verdi. Görüşlerini ayrıca belgelendirmeye gerek duymuştu. Nedeni Enver Paşa'ya olan güveninin sarsılmasıydı. Oysa Enver Paşa sorumlu kol ordu komutanının yürüyüşünü beklemeden ve saldırıyı yapacak tümenin komutanına haber bile vermeden saldırı hazırlıklarına başlamıştı. Yanındaki Alman subaylarıyla birlikte dağ topçu taburunun bulunduğu yere doğru yürüdü. Saat 18'e ulaşmıştı. Dağ topçu taburu yeni gelmişti. Sabahtan beri sırtlarındaki top parçalarıyla, cephane sandıklarıyla karları yararak yol alan hayvanlar yorgunluktan bitkindi. Erler top namlularını, kundaklarını, sandıkları hayvanlardan indirirken tabur komutanı Binbaşı Hamdi dürbünüyle uzakta boyun noktasında görünen karaltıları seçmeye çalışıyordu. Birden yanı başında Enver Paşa'yı bulunca şaşırdı. Enver Paşa yanındakilerle Almanca konuşuyordu. Binbaşı neler konuşulduğunu anlamıyor, başkomutan vekilinin bir dağ topçu taburunun yanında ne aradığını merak ediyordu. Enver Paşa onu meraktan kurtardı. ''Burada bir topa mevzi aldırın ve karşı boyundaki karaltılara ateş edin. Top mu değil mi anlayalım.'' Binbaşı Hamdi'nin şaşkınlığı daha da artmıştı, kekelemeye başladı. ''Olamaz paşam, piyademiz ilerledi, düşman uzaktadır. Hem oraya mermi yetiştiremem, hem de Allah korusun kendi piyademizi vururuz paşa hazretleri.''
''Ateş edeceksiniz.''
''Aman paşam, nasıl olur?'' Enver Paşa'nın kaşı çatılmıştı. Yanındaki Alman subaylarının suratlarının da asıldığını görünce ayıldı binbaşı. Bir başkomutan vekili bir ordu komutanı önünde bulunduğunu anladı. Bir topa mevzi aldırmaya başladı. Yarbay Feldman topun yanına geldi. Alacakaranlıkta belli belirsiz seçilen hedeflere baktı ve "3500" dedi. Binbaşı Hamdi bir şey anlamamıştı. Yanındakiler Türkçe'ye çevirdiler. 3500 metre diyor. Binbaşı Hamdi Alman'ın hedef uzaklığını nasıl ölçtüğünü akıl erdiremedi. Karanlığın mesafe ölçmekte yanıltıcı olduğunu düşündü, üstünde durmadı. Topçulara emretti. Nişangah 3500 metre. Topçular nişan düzenini 3500 metreye ayarladılar, hazır işareti verdiler. Binbaşı Hamdi bağırdı. Ateş! Topun namlusundan karanlığı yırtan bir alev çıktı. Büyük bir gümbürtü yeri göğü inletti. İleride piyadelerin bulunduğu düzlükte havaya bir kar bulutu yükseldi. Mermi kısa düşmüştü. Binbaşı Hamdi, eyvah piyadelerimizi vurdun diye dövünürken, piyadeler de arkalarından gelen top sesiyle şaşırmışlar, Rusların kendilerini kuşattıkları telaşına kapılmışlardı. Rus mevzilerinden top ateşiyle karşılık verilmeyince karaltıların top olmadığına karar verilmişti. Ne var ki Ruslar da Türklerin tam karşılarında bulunduğunu böylece öğrenmişler, hatta saldırıya uğrayabilecekleri konusunda uyarılmışlardı. Enver Paşa yeni bir emir verdi. ''Madem Rusların topu yoktur, o halde bunlar düşmanın derme çatma kuvvetleridir. Bu gece mutlaka Sarıkamış'a girilecektir.'' Bir tek topa mevzi aldırıp ateş ettiren Enver Paşa, şimdi de birkaç tabura gece saldırısı yaptırmak için planlar kuruyordu. Eldeki haritalara göre Rusların bulunduğu sırtların hemen arkasında Sarıkamış vardı. Bu kadar yaklaşılmışken Sarıkamış bu gece alınmalıydı. Enver Paşa, Albay Hafız Hakkı'dan önce Sarıkamış'a girmeye kararlıydı. Enver Paşa ve Alman subayları bir saldırı planı kurdular. En önde bulunan 86. alay sessizce Rus mevzilerine yaklaşacak, aniden süngü hücumuna kalkarak düşmanı tepeleyecek. Tümenin öteki 85. ve 87. alayları da Rusların kuzey kanadındaki ormanın içinden geçerek Soğanlı yaylasına çıkacak ve oradan hemen Sarıkamış'a giriverecekti. Ne İhsan Paşa'ya ne de Albay Arif'e haber vermeye gerek görmeden saldırıyı başlattılar. Artık Enver Paşa, General Bronsart von Schellendorf, Yarbay Feldman ve hatta Binbaşı Guze alaylara, taburlara, bölüklere emir vermeye, küçük birliklere komutanlık etmeye başlamışlardı. Alaylar yürüyüşe başladığında karanlık bastırmış, insanı iliklerine dek titreten dondurucu bir ayaz baş göstermişti. Göz gözü görmüyor, savaşçılar yarı bellerine kadar gömüldükleri karları yermeye çalışarak uzakta kaba hatlarını seçebildikleri sırta ve ormana doğru ilerliyorlardı. Alaylarının gece saldırısına kalktığını öğrenen Albay Arif atını kamçılayarak teker teker alaylara yetişiyor, topları ve ağırlıkları taşıyan arabaları, ertesi gün gündüz gözüyle arkadan gelen 17. tümenle birlikte yürümeleri için oldukları yerde bıraktırıyordu. Enver Paşa ve Alman subayları topların ve at arabalarının koyu karanlıkta küçük dereler, yarlar, yamaçlarla dolu arazide devrilmeden, yarlardan aşağı yuvarlanmadan nasıl gidebileceğini hesaba katmamışlar, ağaçlara takılmadan, sık koruluklara saplanmadan ormanı nasıl aşabileceklerini düşünmemişlerdi.
Albay Arif verilen emirleri uygulatmayarak hiç olmazsa toptan ağırlık arabalarını ve onları çeken hayvanları kurtarmaya çalışıyordu. Yarı bele uzanan karları aşağı aşağı sabahtan beri 12 saat yol tepen savaşçılar şimdi daha da derinleşen karları yara yara saldırıya kalkıyorlardı. Buz tutan çarıklar bir yandan ayakları cendere gibi sıkarken buzlaşan çoraplar ayak parmaklarından başlayan ve giderek alanını genişleten birinci derece donmalara ortam hazırlıyordu. Bunlar yetmiyormuş gibi karları aşmak için ayakları kalça hizasına kaldırarak 12 saat yüksek adım atan savaşçıların kalçalarına oturan dayanılmaz ağrılar şimdi daha yukarılara tırmanmış, bellerine çöreklenmişti. Enver Paşa ve Alman subayları süngü hücumu yapacak alayın ardına takıldılar. Bölükleri adım adım izlediler. Altlarındaki atlar karla didişen savaşçılardan hızlı yürüyordu. Bu yüzden sık sık atlarını durduruyorlar, savaşçıların biraz arayı açmalarını bekliyorlardı. Duruşlar, bekleyişler Enver Paşa'yı kızdırıyor, huysuzlaştırıyordu. Eğer bugün atından biraz inip bir iki saat yürüseydi, eğer Kızıl Kilise'de bugün dinlenmeyip at üstünde de olsa savaşçılar gibi tüm günü yollarda geçirseydi, eğer Kızıl Kilise'de sıcak et yemeği de karnını doyurmayıp savaşçılar gibi ceplerindeki kuru peksimet kırıntılarıyla yemeği geçiştirseydi, kısacası gece saldırısına kaldırdığı bu insanların bugünkü çilesine azıcık ortak olabilseydi daha insaflı davranır, hiç olmazsa boş yere hırçınlaşmamış olurdu. İkide bir yanındakilere soruyordu, "Daha sırta çıkmadılar mı?" Allah Allah sesleri, silah patırtıları, yaralı çığlıkları duyulmadığına göre demek çıkmamışlardı. O sabırsızdı, sorusunu yineliyordu. Hala sırta çıkılmadı mı? Çıkılmadı, belli değil mi der gibi susuyordu Alman subayları. Onlar aralarında bir başka konuyu tartışıyorlardı. Bir başkomutan vekilinin bir ordu karargahının saldıracak birliklere ve ateş hattına bu kadar yakın olması çağdaş savaş kurallarına tersti. Daha işin başında yaralanma, ölme ya da tutsak olma olasılığı ürkütücüydü. Orta çağın kılıçlı kalkanlı savaşlarında bile üst düzeydeki komutanlar çarpışmalara fazla sokulmazdı. Hem Alman subaylarının yaralanmaya, ölmeye veya tutsak olmaya hiç de niyetleri yoktu. General Brunsart von Schellendorf Enver Paşa'ya yaklaşarak ateş hattına daha fazla sokulmamak gerektiğini söyledi. Yarbay Feldman açıkça homurdanmaya başladı. Sonuçta savaşçıların süngü hücumu yapacağı sırtın karşı yamacında ve kurşun mesafesi içinde herkes atından indi. Biraz geriden gelen 9. Kolordu karargahı da onların yakınında yere çöktü. Saatler ilerliyor, sırttan hiçbir ses gelmiyordu. Enver Paşa'nın sabırsızlığı gitgide artıyor, öfkeli sesiyle sorup duruyordu. ''Sırta çıkan olmadı mı?'' Sırta çıkmak Rusları süngüleyip hemen ardındaki Sarıkamış'a girmek demekti. Hem de hafız hakkından çok önce. Herkes dürbününü eline almış, sırta çevirmiş, bir şeyler görebilmek için zorlanıyordu. Dürbünler koyu karanlığı delemiyor, gönülleri rahatlatıcı bir görüntü yakalayamıyordu. Enver Paşa'nın morali bozulmuş gibiydi. Bir ara 9. Kolordu Kurmay Başkanı Yarbay Şerif'e döndü. ''Bizim askerin gece hücumu yapabileceğini sanmıyorum.'' dedi. ''Yarbay Şerif, öyleyse gece yarısı askeri bu bilinmeyen dağlara, ormanlara niye sürüyorsun, kumar mı oynuyorsun?'' dememek için kendini zor tuttu. Enver Paşa daha fazla dayanamadı, karargah subaylarından binbaşı Nuri'ye emretti. ''Yanına birkaç atlı al, ateş yiyinceye kadar sırta doğru ilerle.'' Kimse binbaşının kurbanlık koyun gibi ileri sürülmesinin nedenini anlayamadı. Binbaşıya ateş açılmasının ne yararı olacaktı? Enver Paşa'nın Balkanlarda, Makedonya'da Rum, Bulgar ve Sırp çeteleriyle çarpışırken uyguladığı taktiklerden biri olmalı diye düşünüyorlar, sonucu bekliyorlardı. Kimi de içinden geçiriyordu. Çeteciliğin sırası mı şimdi? Binbaşı Nuri'nin yanındaki atlılar da karanlığa dalmasının üstünden 15-20 dakika geçmişti ki beklenen tüfek sesleri yankılandı yamaçlarda. İstenilen ateşi yemişti binbaşı ama Rusları da uyarmıştı. Ruslar olanca güçleriyle ateş açmışlar. Bu ateşin serpintisi Enver Paşa ve yanındakilere dek uzanmıştı. Bir kör kurşun Yarbay Şerif'in yanından vınlayarak geçmiş ve atını öldürmüştü. Çamurlu dağ yamaçlarındaki sırtın doruk noktasına yaklaşan savaşçılar, çeteci taktiği uygulandığını bilemediklerinden Rusların kendilerine ateş açtıklarını sanmışlar, onlar da ateş açmışlardı. Sessizce sırta yaklaşılarak baskın biçiminde süngü hücumu yapılacakken, Enver Paşa'nın tutumu yüzünden baskın olmaktan çıkmış, karanlığa kurşun sıkılan bir kör dövüşe dönüşmüştü. Rusların yukarıdaki mevzilerinden açıkta korumasız doruğa tırmanmaya çalışan savaşçıların karaltılarına ya da alev çıkan namlularının bulunduğu yere yoğunlaştırdıkları makineli tüfek ateşi etkili oluyor, savaşçılar birer ikişer vurulup karlara gömülüyorlardı. Buna karşılık savaşçılar Rus namlularından çıkan alevlere ateş ediyorlar. Fakat Ruslar mevzilenmiş, hazırladıkları siperlere gizlenmiş olduklarından hiç zarar görmüyorlardı. Genç subaylar işin tersliğini fark etmiş, birlikleri eriyip yok olmadan ateş kestirmiş, sırta yaklaşıncaya dek ateş etmemelerini ve sırta varınca Rus siperlerine süngüyle saldırmalarını emretmişlerdi. 86. Alayın savaşçıları gece yarısına doğru sırta çıkarak süngü hücumuna geçtikleri sırada kuzey kanattan ilerleyen 87. alayda mevzilere yaklaşmayı başarmıştı. Rus mevzilerinde kanlı bir süngüleşme başlamış, savaşçıların Allah Allah sesleri, Rusça verilen komutlar birbirine karışmıştı. Karanlıkta hafifçe beliren insan silüetlerinden kimin Türk, kimin Rus olduğu zor seçilebiliyordu. Tek ölçü kafa biçimleriydi. Ruslar uzun kürk başlıklar giydiklerinden kafa silüetleri daha uzundu. Bu ölçüde yanıltıcı oluyordu bazen. Süngü süngüye, kucak kucağa boğuşulurken başlığı düşen bir Rus'u dost sanan savaşçı onun süngüsünü yiyince anlıyordu yanıldığını. Süngü dövüşü uzun sürmedi. Kendilerinden çok üstün kuvvete çattıklarını anlayan Rus keşif kolu kurtuluşu geri çekilmekle buldu. Makineli tüfekleri almışlar, sehpalarını orada bırakmışlardı. Panik içinde oldukları belliydi. Mevzilere ilk giren alayın ikinci taburu Rusları kovalamaya koyuldu. Sırt iki yanı yaralı ve ölüleriyle dolmuş, yaralıların iniltileri kısa zamanda kesilmişti. Yaralanıp buzlu karlar üstüne düşenler, hareketsiz kaldıklarından yaraları hafif bile olsa çabucak donuyorlardı. Süngünün yarım bıraktığı işi dondurucu soğuk bitiriveriyordu. Kanlı boğuşmayı yarasız beresiz atlatan savaşçılar ise sırta tırmanırken ve can pazarında dövüşürken terlere bulaşan iç çamaşırlarının donup kaskatı kesilmesinden, donmayı kolaylaştıracak buz zerreciklerinin bedenlerini sarmasından korkuyorlardı. Enver Paşa amacına ulaşmış, sırt alınmış, Ruslar püskürtülmüştü. Sıra sırtın hemen gerisindeki sarı kamışa girmeye kalmıştı. Ama sarı kamış yoktu görünürlerde. Sağa bakıldı, sola bakıldı, dürbünlerle her yan tarandı, mutlu haberler getirecek atlılar gönderildi ilerilere. Boşunaydı, sanki karlar yarılmış sarı kamışı yutuvermişti. Sonunda gerçek anlaşıldı, sarı kamış 8 kilometre uzaktaydı. Bu yanılgıya eldeki 1/200.000 ölçekli haritanın oltu paftası neden olmuştu. Paftanın doğu kesiminde bitimine yakın bir yerde birkaç yolun birleştiği noktada Sarıkamış yazılıydı. Aslında Sarıkamış'a gider anlamındaydı bu yazı. Haritacılık tekniğinde yolların uzantısında nereye gidildiğini belirtmek için paftanın kıyısına yolun gittiği yerin adının haritadaki öteki yazılara oranla daha küçük ve değişik biçimli harflerle yazılması genel bir kuraldı. Gel gör ki paftadaki Sarıkamış yazısı öteki yazıların aynısıydı. Bu yüzden başta Enver Paşa olmak üzere uydurma haritalarla Kafkasya'nın fethine çıkan herkes yanılmıştı. 30. Ayrımın sonu. Sayfa 289.